Ayırım 27, sayfa 292, 3, Moskova. Sevişmekten ikisi de yorgun düşmüşlerdi. Tatiana uykulu gözlerindeki mutlu ifadeyle Sinan'a baktı. Harikaydın diye fısıldadı. Sen de öyle. Bacağını Sinan'ın bedenine atan kadın erkeğin elini kavradı. Bedeninde hissettiği yorgunluk ve tatmine rağmen hala tam rahatlayamamış gibiydi. İstanbul'a dönmeyeceksin değil mi? Diye sordu. Bilmiyorum, henüz karar veremedim. Gitme lütfen. Bu mutluluğun bitmesini istemiyorum. Sinan gülümsedi. Sana şaşıyorum diye mırıldandı. Bazen yaramaz bir kız gibi davranıyorsun. Bazen de eli kanlı bir ajan gibi hareket ediyorsun. Dün gece o dev yapılı adamı, bu sabah da müzedeki saldırganı vuran kadın sanki sen değilsin. Gerektiğinde çok acımasız olabiliyorsun. Olaylara bizzat tanık olmasam seni tanıyamazdım. Senin bir hiç uğruna harcanmanı göze alamazdım. Biliyorum ama bazen beni korkutuyorsun. Sen müthiş bir erkeksin. Fazla iddialı bir laf değil mi bu? Biraz abartıyorsun gibi geldi bana. O iki saldırgan da az daha beni temize havale edeceklerdi. Tatiana gülümsedi. Ben onu kastetmedim. O bir idman meselesi. Böyle şeylere alışık değilsin. Sen bir bilim adamısın. Benim kastettiğim yataktaki performansın. Genç kadın çapkınca gülümsemeye devam ediyordu. Yine abartıyorsun. Sen de müthiş bir kadınsın. Ben de hayatımda senin gibi bir kadına hiç rastlamadım. Tatiana hafifçe doğruldu yatakta. Bir sigara yaktı, yeniden Sinan'ın yanına uzandı. Nefes alışverişi normale dönmemişti. Sigaradan derin bir nefes çekerken, ''Uyuyacak mısın?'' diye sordu. ''İkimiz de biraz uyusak fena olmaz değil mi? Çok yorulduk.'' ''Ben uyuyamam. Neden? Planlamam gereken bir yığın iş var. Sempozyumla mı ilgili yoksa şu senin öteki işle mi? Sahi Tatiana söylesene sen nesin?'' Gerçek bir akademisyen mi yoksa faal bir ajan mı? İlk defa genç kadın hafifçe buruk bir edayla Sinan'a baktı. Sanki bu sorudan alınıp rahatsız olmuş gibi mırıldandı. Her ikisi de. Ama hangisi daha ağırlıklı? Yorum yok. Hadi Tatiana söyle. Sinan elini kadının koluna dayayarak yumuşakça okşadı. Sen karar ver. Sinan bilgiç nazarlarla kadını süzdü. Bana sorarsan, gerçekte bir akademisyensin sen. Yıllarını bilim uğruna harcamış, sayılan ve sevilen bir hoca olmuşsun. Ajanlığın arızi olmalı. Hem kendin de itiraf ettin. Ajanlığın babana duyduğun nefretten doğmuş. Doğru, kısmen haklı sayılırsın ama ben bu görevimi de seviyorum. Ondan hiç kuşkum yok. Çok başarılısın da. Buna bizzat tanık oldum. İki kere hayatımı kurtardın. Sana borçluyum. Tatiana'nın gözleri parıldadı. Londra'ya gidecek misin? Diye sordu yeniden. Sinan kızın okşadığı kolunu bıraktı. Niye bu kadar ısrar ediyorsun anlamıyorum. Çünkü senden ayrılmak istemiyorum, bu kadar basit. Yapma Tatiana, bana daha akıllıca bir cevap verebilirsin. Tek sebep bu olamaz. Sadece bir 3 gün daha, hepsi bu kadar. Eninde sonunda birbirimize veda etmek zorundayız, bunu sen de biliyorsun. Tatiana durgunlaşarak mırıldandı. İnsan ömründe 3 gün az zaman sayılmaz. Bunu değerlendirmeliyiz. Öyleyse ilk fırsatta sen İstanbul'a gel. İzin al. Böylece daha çok beraber olma fırsatımız olur. Bu şimdilik mümkün değil. Belki daha sonra. Belki de hiç böyle bir şansımız da olmayabilir. Neden? Tatiana mahzun mahzun Sinan'a baktı. Babam çok tehlikeli ve güçlü biridir. Beni durdurmak için elinden geleni yapacaktır. Buna hiç şüphem yok. Yani hayatımda tehlikede mi demek istiyorsun? Gayet tabii. Görevimin kaçınılmaz sonucu bu. Sinan irkildi. Hayatiyet dolu kadının öldürülmesi ihtimali onu birden etkilemişti. İnanamam diye fısıldadı. Ama bu bir gerçek ve her zaman ihtimal dahilinde. Benim mevkiimdeki insanlar hayatı daima dolu dolu yaşamak isterler. Her günün, her anın kıymetini bilerek ve ondan azami şekilde yararlanarak. Beni ürkütüyorsun. Özür dilerim, böyle yapmak istemezdim. Yine de bu değiştiremeyeceğim bir gerçek. Sinan, Tatiana'nın elini avuçlarının içine aldı. Biliyorsun değil mi? Diye fısıldadı. Neyi? Çok etkileyici olduğunu. Tatiana buruk bir şekilde gülümsedi. Ben de öyle sanırdım kendimi ama yanılmışım. Bak, Londra'ya gidip 3 gün daha birlikte yaşamayı istememe rağmen seni ikna edemedim. Yanılıyorsun. Kararımı verdim, seninle geleceğim. Ajan çılgın gibi Sinan'a sarıldı. Sahi mi söylüyorsun, gelecek misin? Ne yapayım, başka şansın var mı? Tatiana mutluluktan uçarak genç adamın göğsüne öpücükler kondurmaya başladı. FSB'nin Moskova polisiyle anlaşması sonucu eski KGB ajanı kiralık katil Mihail Novodeviçi'nin Pushkin Güzel Sanatlar Müzesi'ndeki katli sessiz sedasız kapatıldı. Olay basından gizlendi ve bu konuda hiçbir resmi bülten yayımlanmadı. Müze müdürüne ve olaya tanık olan personele gözdağı verildi, susturuldular. 70 yıllık eski baskı rejiminin etkileri henüz bütün canlılığı ile sürüyordu ve vatandaşlar sindirilmişliği üzerlerinden atamamışlardı. Vasili Yelisev o gece karanlık basıncaya kadar eski KGB ajanından haber bekledi. Kiralık katil hala aramamıştı. Duma milletvekili saat 8'e kadar sabretti. Mihail'e güvenirdi ama bu sıralarda Rusya'da kimseye mutlak güvenilemeyeceğini de iyi biliyordu. Saat 8.30'da eski ajanın telefonundan aradı. Zilin ikinci çalışında hat açıldı. Tanımadığı bir ses, "Evet," diye cevap verdi. Açan kesinlikle Mihail değildi. Vasili, Mihail Novodeviçi ile görüşmek istediğini söyledi. Adam, "Kim arıyor?" diye sormuştu. Mafya lideri huylandı ve adını vermeden hemen telefonu kapattı. Şüpheleri daha da artmıştı. Durumda bir terslik olduğunu kavramıştı. Bu özel bir hattı ve daima telefona Mihail çıkardı. İçini bir bezginlik kapladı. Artık Mihail'in görevi yerine getiremediğini aklı kesmişti. Şimdi sorun Mihail'in canlı ele geçirilip geçirilemediğiydi. Yakayı ele vermişse FSB korkunç işkencelerle onu konuştururdu. Kısa bir tereddüt geçirdi. Sonra başka bir numarayı çevirdi. Az sonra tok bir erkek sesi, "FSB Merkez Bürosu buyurun," dedi. "Albay Nikola İzmailova ile görüşmek istiyorum." "Kim arıyor?" "Vasili Yelisev." Bu isim yalnız Moskova'da değil, tüm Rusya'da yeterince tanınırdı. FSB operatörü, "Bir dakika Sayın Yelisev, şimdi bağlıyorum efendim," dedi. Az sonra hattın ucundan albayın sesi yükseldi. "Buyurun Sayın Yelisev, ben İzmailova. Bir emriniz mi vardı?" "Merhaba Nikola, sana bir şey sormak istiyorum." "Tabii efendim, elimden geleni yaparım. Neydi isteğiniz?" "Bugün Mihail Novodeviçi adında eski bir KGB ajanı tutuklandı mı?" Hattın öteki ucunda kısa bir sessizlik oluştu. "Şey efendim, bu gizli bir operasyondur. Bu konuda açıklama yapmaya mezun değilim. Ama sizin için araştırma yapmaya çalışırım." Aldığı cevap üzerine Vasili Yelisev'in birden tepesi atmıştı. "Albay kendine gel," diye bağırdı. "Kimle konuştuğunu unutuyorsun galiba. Sana maaşından fazlasını her ay ben ödüyorum. Hemen soruma karşılık isterim." "Evet efendim, şey sanırım öyle bir olay oldu." "Ne oldu?" "Mihail denen adam bu sabah Pushkin Güzel Sanatlar Müzesi'nde öldürüldü." Vasili'nin bir an nefesi tutulur gibi oldu. "Sizinkilerin işi mi?" "Öyle sanıyorum efendim." "Başlarında kızım mı vardı?" "Evet efendim." "Biraz açıklama yap, ne oldu?" "Mihail denen eski ajan sebebini bilmediğim bir nedenle bir Türk turiste silah çekmiş ama büyük bir tesadüf eseri Sayın Tatyana Yelisev de o anda orada bulunuyormuş ve anında müdahale ederek saldırganı vurmuş." "Ya, Mihail ölmüş mü?" "Evet efendim, hemen oracıkta ölmüş, hem de hiç ifade veremeden." "Anladım," diyen Vasili hiddetle telefonu kapadı. Yatakta sarmaş dolaştılar ama Sinan derin bir uykuya dalmak üzereydi. Göz kapakları kah kapanıyor, kah açılıyor. Açıldığında da memnuniyetle Tatyana'ya bakıp gülümsüyordu. Tam o sırada telefonun zili çaldı. Tatyana sanki böyle bir telefon bekliyormuş gibi aniden yerinden fırladı ve telefona koştu. Gerçekten de Doktor Yelisev'i seyretmek büyük bir zevkti. Gözlerini açık tutmaya çalıştı. Ne olursa olsun şanslı adamım diye düşündü. Tatyana gibi bir kadına belki tüm yaşamı boyunca bir daha rastlayamayacaktı. Tatyana almacı kaldırdı. Karşısında FSB merkezinin santral memuru vardı. Memur kısık sesle, "Beklediğiniz kişi az evvel aradı efendim," dedi. "Albay Nikola'yı mı?" "Evet efendim." "Hatta girdin mi?" "Emrettiğiniz üzere tüm konuşmayı dinledim efendim." "Mihail'in ölümünü mü sordu?" "Evet efendim." "Anladım, teşekkür ederim," diyen ajan telefonu kapattı. Sinan, Tatyana'nın konuşmasını dinlemiş ama Rusça olduğu için tek kelimesini dahi anlayamamıştı. Genç kadın yeniden yatağa döndüğünde, "Önemli bir şey mi?" diye sordu. "Hayır," dedi Tatyana, "kesinlikle değil. Üniversiteden aradılar." Sinan'ın daha fazla düşünecek hali yoktu. Kadının çıplak ve sıcak vücuduna yeniden sarıldı ve derin bir uykuya daldı. Tatyana uzanıp başucundaki lambayı söndürdü ama uzun süre uyuyamadı. Aklı yeni planlar yapmakla meşguldü ve önünde çetin geçeceğine inandığı uzun bir gün daha vardı. Ayırım sonu. Sayfa 300.